Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bir Bedenimizdeki Ayetler programında tekrar beraberiz. Bugünkü konuğumuz akciğer hastalıkları uzmanı Sayın Profesör Doktor Turhan Ece. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Kendileri akciğer hastalıkları uzmanı. Bu konuda tabii çok önceye dayanan bir eğitim süreci ve doçentlik ve profesörlük safhaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas Üniversitesi Houston Tıp Fakültesi'nde MD Anderson Kanser Merkezi'nde geçirdiği bir çalışma süreçleri de var aynı şekilde. Johns Hopkins Üniversitesi'nde ve Amerikan Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı Derneği Fellow'luğu devam ediyor. Ve Türkiye'de de Akciğer Kanserleri Derneği Başkanlığı görevini yürütüyor aynı şekilde. Tabii bunların içinde Çapa Tıp Fakültesi, özellikle İhsan Üniversitesi Tıp Fakültesi'deki verdiğiniz eğitim büyük yer tutuyor tabii ki.
Tabii
Eğitim,
ki
öğretim
öğretim üyesi
süreci.
olarak evet orada devam ediyorum.
Evet. Bugün kendisiyle özellikle akciğer hastalıkları, akciğerin nasıl çalıştığı, akciğerin fizyolojisi, akciğerin ne derece harika bir organ olarak farkında olmadan insanlar vücudun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, mükemmel bir şekilde çalışmaya devam ettiği, nefes darlığının sebepleri, astım ve KOAH hastalığı ve bunların içinde işte bunların sebepleri, bu hastalıkların sebepleri ve tedavi yöntemlerini konuşacağız inşallah.
Evet.
Buyurun hocam.
Şimdi
Akciğer konusunda nasıl başlamak istersiniz? Akciğer deyince.
solunum sistemi organizmamızın çok önemli bir bölümü. Her uzvu, her organı, her dokusu olduğu gibi vücudumuza enerji sağlayacak olan sistemin aslında bir başlangıcı diyebiliriz. Havadaki oksijenin kana geçişini ve dokulara iletilmesine sağlayan bir organ solunum sistemi. İki bölümü var. Bir solunum pompası dediğimiz, yani dışarıdaki havayı akciğerdeki hava keseciklerine ulaştıran sistem ki bunun içinde bir solunum merkezi var beynimizde. Ve solunum merkezinden solunum kaslarına bu uyarıyı ileten bir sinir sistemi. Solunum kasları nefes alırken inspiratuar kaslar ve nefes verirken ekspiratuar kaslar. Bunların ardışık olarak kasılmasını, gevşemesini sağlayan bir uyarı sistemi. Ve bu hareketle de havayı akciğerlerimize ileten bir hava yolları, üst solunum
Evet.
yolları, işte burun, boğaz bölgesi ve trakea dediğimiz ana soluk borusu ve sonrasında bronşlar ve sonunda da binlerce, yüz binlerce hava keseci. Bir insanın akciğerini tam olarak bir yüzeye açabilseniz bir futbol sahası kadar bir yüzey var göğsümüzde. O kadar harika bir yapı var. Ve bu solunum pompasının akciğerlerin hava keseciklerine kadar taşıdığı havayı, taze havayı, oksijen içeren havayı zarlardan geçerek difüzyon dediğimiz sızma şeklinde kan damarları ki her keseciğin etrafında bir damar yumağı var, kapiller ağ
Evet.
dediğimiz. Burada dolaşan kan, eritrositler yani kırmızı hücreler, ve bunların içinde de kana rengini veren, kırmızı rengi veren hemoglobin maddesi. Bu madde işte oksijeni bağlıyor. Yani nefes de aldığımız hava keseciklerine gelen ve oradan sızma, difüzyon şeklinde damara gelen oksijeni eritrositlerin, kırmızı hücrelerin içindeki hemoglobin maddesi bağlıyor ve kalbin pompalamasıyla bütün vücuda dağılıyor ve dokuların ihtiyacını bu şekilde temin etmiş oluyor. Buna da gaz değişim ünitesi diyoruz. Yani akciğer parenkimine de gaz değişim ünitesi diyoruz. Yani dolayısıyla solunum sistemi bir solunum pompası ve bir gaz değişim ünitesi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bu gaz değişimi oluşunca yani havadan gelen oksijenli gazı ve oksijeni kana geçirmek ve vücutta kullanılmış olan, açığa çıkmış olan karbondioksit gazında dışarıya gönderme tam tersi yolla yani o kapiller ağdan yine sızma yoluyla difüzyon yoluyla hava keseceğine oradan da nefes vererek dışarı atıyoruz.
Evet.
İçerideki gaz değişimi ise şöyle dokulara gitti hemoglobinle, eritrositle oksijen. Orada dokuların ihtiyacı olan oksijeni bırakıyor ve karbondioksiti tekrar yüklenerek akciğere dönüyor. Böyle çalışan bir sistem var. Ve bu tamamen spontan, kendiliğinden yürüyen bir sistem, otomatize bir sistem. Ve biz aslında normalde vücudumuzun ihtiyacı olan gaz değişimini sağlarken bunun çok farkında olmuyoruz. Solunum merkezimiz uyarıyı çıkarıyor. İşte bu söylediğim sistemlerle gaz geliyor ve atık gazlar da atılmış oluyor. Böylece kendiliğinden çalışan bir sistemle nefes alışverişi oluyor. Bu sistemdeki bazı zorlanmalar, yani mesela fizyolojik olan nefes darlığı dediğimiz şey, daha çok spor yaparken, ağır egzersiz yaparken daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor vücut. Onun için daha sık ve daha derin nefesler alıp veriyoruz.
Yani sistemin, vücudun ihtiyaçlarına göre, ki 100 trilyon hücrenin ihtiyacından söz ediyoruz burada.
Tabii.
Vücudun ihtiyaçlarına göre kendini adapte etmesi.
Tabii regüle etmesi, adapte etmesiyle bu şekilde vücudun bütün ihtiyacı sağlanmış oluyor.
Anlık olarak.
Evet, anlık olarak. Fakat bu ilerleyen yaşlarda, yıllarda bir takım bozucu faktörler, yani biraz sonra konuşacağız, özellikle sigara, sık geçirilen solunum yolu enfeksiyonları, işte akciğerlere kaçan bir takım dışarıdan gelen yabancı maddeler, tozlar, irritan gazlar. Bunlar ve bazen reflü dediğimiz, yani mideden asitli mayinin gece uykuda ya da işte zaman zaman akciğerlere kaçması, hava yollarında ve akciğer parenkim dediğimiz gaz değişim ünitesinde bozulmalara neden olabiliyor. Bu olduğu zaman işte kişinin nefes alıp verdiğini fark etmesi ve bu nefes alışverişinde zorluk yaşamasına nefes darlığı diyoruz. Bu istirahat halinde ya da normalde küçük eforlarla olmayan bir nefes alışverişinde artış ve bunu hissetmesi, yani nefes darlığı durumu olduğunda bir bu sistemde bir zorlanma olduğunu düşünmek durumundayız. Bu işte solunum merkezinde eğer bir çalışmada zorlanma olursa, ki solunum merkezi daha çok karbondioksitte yükselme ve kandaki asiditeyi belirleyen pH dediğimiz pH seviyesinde düşmeyle bunu sürekli ölçüyor ve ona göre bu regülasyonu sağlıyor.
Devamlı bir tahlil tetkik yapıyor değil mi?
Evet, çok sürekli
böyle bir düzeyde bir tahlil süreci var devamlı.
Ve ona göre de regüle ediyor, değiştiriyor. Yani solunumu daha da hızlandırıyor, derinleştiriyor vesaire bunun gibi. Burada bir aksama olduğu zaman, ki beyinde, yani solunum merkezindeki aksamalar ya bir takım zehirlenmelerle olabilir, ya bir takım işte ilaç etkileriyle olabilir. Orada hassasiyetin azalması yahut da kronik hastalarda, mesela KOAH dediğimiz amfizem ve kronik bronşit, ağır astım, bu tür hastalarda oksijen yavaş yavaş yıllarla seviye düşüyor ve karbondioksit hafif yükselmeye başlıyor. Ve o merkezdeki, solunum merkezindeki o eşik yükseliyor. Yani duyarlılık azalıyor. Bir de aşırı şişmanlarda uyku apne sendromu dediğimiz bir şey var. Bu da yine solunum merkezindeki duyarsızlaşma ve uykuda da nefes yollarının kapanmasına, üst solunum yollarının kapanmasına bağlı solunumda aksamayı getiriyor. Ki bu ertesi güne bir nefes darlığı şeklinde yansıyabiliyor.
Yani burada asıl olan anlattığınızdan bu çıkıyor sonuçta. Akciğerlerin bir bütün bir sistem olduğu, işte bu kaburgaların arasındaki o kasların nasıl çalışacağını, hangi ritimde çalışacağı, ne kadar sıklıkla kasılıp gevşeyeceklerine varıncaya kadar, diyafram da yine aynı şekilde.
Tabii.
Komple nasıl çalışacağı, beyin sapındaki o karbondioksit sensörleri tarafından
yönetiliyor. Solunum merkezi dediğimiz yerden.
Ve yönetiliyor.
Evet.
Artı bir de tabii şey de var. Akciğerlerin üzerine basınç sensörleri de var.
Tabii.
Solunumun ne kadar derinleştirilmesi gerektiği de buradan yönetiliyor. Basınç sensörlerinden gelen bilgi dahilinde yine o beyindeki solunum merkezi tarafından ayarlanıyor bu derinlikte solunum derinliği.
Yani uyarı, feedback, yani geriye dönüş, bu şekilde senkronize çalışan bir sistem söz konusu. Solunum pompası demiştik. Solunum pompası içerisinde işte solunum kasları, inspiratuar kaslar, sizin de söylediğiniz gibi diyafram ana solunum kası. Solunumun %60 işini yapıyor. Diyafram karın boşluğu ile göğüs boşluğu arasındaki kas zar tabakası. Kasılıp da aşağı doğru indiği zaman karına doğru göğüs boşluğunu genişletiyor ve göğüs içerisine havanın çekilmesini, aspire edilmesini, havanın akciğerlere dolmasını sağlıyor.
Bir vakum oluşturuyor.
Bir vakum oluşturuyor. Aynı zamanda inspiratuar kaslar dediğimiz interkostal, yani kaburgaların arasındaki kaslar da yine göğüs kafesini dışarıya öne doğru kaldırarak yine içeride bir negatif basınçla bir aspirasyon gücü oluşturuyorlar ve hava akciğerlere doluyor. Buradaki aksamalar kas hastalıklarında, yani miyonöral plak hastalıkları dediğimiz, yani bir takım miastenia gravis gibi ya da ALS dediğimiz bir takım kas hastalıklarında da solunumda sıkıntı yaşanabiliyor. En sık bizim ilgilendiğimiz, gördüğümüz olay daha çok iletici hava yolları hastalıkları. Bunların başında daha genç yaşlarda başlayıp da bütün yaşamı etkileyebilecek astım gelebiliyor. Ki astımla alakalı daha çok alerjik nedenler var. Üst solunum yolları etkileniyor ve aynı şekilde alt solunum yolları da etkileniyor.
Astım zaten başlı başına bir konu.
Evet.
Yani tabii nefes darlığını çok iyi izah ettiniz.
Evet.
Neden nefes darlığı? Çünkü işte basınç sensörleri, karbondioksit düzeyinin algılanması,
evet,
bu algılayıcıların zamanla eşiklerinin düşmesi, hı hı, hı, hassasiyetlerinin gitmesi şeklinde,
evet,
zamanla ortaya çıkan bir durumdan
tabii
başlarsak,
tabii,
astım sonunda ortaya çıkan bir tablo,
tabii,
değil mi hocam?
Tabii. Yani burada astımda nefes yollarının uyarılması ve kasılma, yani dışarıdan nefesimizde birçok toz, polen, bu gibi maddeler vücudumuza nefes yollarıyla geliyor. Solunum sistemi dışarıya atmosfere açık bir sistem, evet, organ grubu. Tabii ki bunun savunma bariyerleri var. İşte sinüslerimiz, burundan nefes aldığımız zaman burun içerisindeki tüyler, sinüsler, hı hı, ve bir miktar mukus dediğimiz o salgı dışarıdan gelen o tozların içeriye geçmesini engelleyebiliyor. Ama çok küçük, 3 mikrondan küçük olanlar aşağıya kadar gidebiliyorlar ve orada uyarı yapıyorlar. Gidiyor mukozaya, yapışıyor. Mast hücresi dediğimiz bir reaksiyoner bir hücre var, onu ilk kabul eden. Hı hı. Ve onlar degranüle oluyor, açılıyor. Histamin salgılanıyor ve böyle bir, hı hı, domino taşı efekti dediğimiz, yani bir zincir başlıyor.
Evet.
Bir reaksiyon zinciri. Ve salgı artıyor nefes yollarındaki salgı bezlerinden. Bronş düz kasları kasılıyor ve submukoza dediğimiz iç kısmın alt kısımlarında şişme oluyor ve nefes darlığıyla göğüste sıkışma hissetmeye başlıyor hastalar. Başta bir öksürük krizleri, özellikle gece yarısından sonra sabaha karşı sabah oluyor bunlar. Zaman zaman oluyor başta. Buna hafif persisten astım diyoruz. Ayda yılda bir, böyle polen mevsiminde ya da kış aylarında enfeksiyonlu olabiliyor ama bu daha sonra ilerleyen yaşlarda artabiliyor. İşte günlük şikayetler olurken haftalık, sonra her gün, sonra gece gündüz sıkıntılar yaşanabiliyor. Hastalığın ağırlığı artabiliyor. Ve bu hastalık yaşı dediğimiz, yani hastalığın başlangıcından sonraki şikayetlerin yoğunlaştığı döneme kadar geçen sürede de bir takım değişiklikler oluyor vücutta, akciğerlerin iç kısımlarında. Yani işte mukozada üst yüzeyde değişiklik oluyor. Onun alt kısmındaki tabakada işte bir takım fibrozis dediğimiz değişiklikler, sertleşmeler. Onun altında damarlanma artışı ve kas tabakası kalınlaşıyor. Kas tabakası kalınlaştığı zaman artık geriye dönemez hava yolu darlıkları meydana geliyor.
Evet.
Normalde astım başlangıçta uyarı, vücuda gelen antijen uyarıyla kasılma, hava yolu daralması oluşan ve sonra vücudun bunu kontrol etmesiyle tamamen açılan ve tamamen düzelen bir rahatsızlık durumu. Ama giderek yıllar geçtikçe geriye dönemez, irreversibil dediğimiz değişikliklerle remodeling dediğimiz yeniden yapılanma oluyor nefes yollarında. Ve bu yeniden yapılanmayla ne kadar nefes açıcı pompa şeklinde, efendim ağız yoluyla ya da damar yoluyla ilaç kullanırsa kullansın, hastalar yeterince rahatlayamıyorlar.
Açılamıyorlar, evet.
İşte bu durumda yeni bir tedavi yöntemi var. 2010 yılında Amerika'da FDA onayı almış. 2010 Nisan'ında. Henüz Avrupa'da çok çok nadir ülkede olan ve bizim benim öncülüğümde Türkiye'ye getirmeye çalıştığımız ve başlamak üzere olduğumuz ağır astımlılarda ilaç tedavisiyle yeterince iyileşmeyen hastalarda o kalınlaşmış kas tabakasını incelten, vücuda zarar vermeyen ve 3 seansta yapılan, her seans 30 dakika süreyle uygulanan ve uygulama sonrasında da yapılan çalışmalarda astım atak sıklığında azalma, planlanmamış doktor ziyaretlerinde azalma, ilaç kurtarıcı ilaç kullanımı, arada normal ilaçları dışında astım hastaları arada bir nefes sıkışır, kısa etkili nefes rahatlatıcı alırlar. Bunların kullanım ihtiyaçlarının azalması, evet, gibi çok hastayı rahatlatan bir sonuç elde etmek mümkün. Şimdi onun nasıl uygulandığı konusunda bir video göstermek istiyorum ben. Onu hep birlikte izleyelim. Bu videoda uygun tabii ki ağır bir astımlı hasta tüm ilaçlarını kullanmasına rağmen nefesi yeterince rahatlamayan, yaşam kalitesi dediğimiz yani günlük işlerini yapmada zorlanan, bazen evin dışına çıkmakta zorlanan, eve hapsolan insanları bir şekilde ilaç tedavisini devam ettirirken bu tedavi, yeni tedavi yöntemiyle de artmış kas kitlesini azaltarak kalıcı hava yolu açıklığı sağlayan bir yöntem. Burada ekranda görüyorsunuz. Bir kas tabakasının belirgin artışıyla hava yollarının çapı giderek azalıyor.
Evet.
Kalıcı olarak. Ve bu ne kadar ilaç kullanılırsa kullansın artık açılmıyor. O zaman işte bu şeyde gösterdiğimiz filmde bronkoskopla girilip 3 milimetreye kadar hava yolları, 3 ila 10 milimetre arasındaki hava yolları burada görüldüğü gibi 60-65 derecelik bir termal etkiyle bir radyo frekans yöntemiyle burada tam aktiflendi şu anda. Bunu 5 milimetrelik aralıklarla yaparak belirgin bir kalıcı rahatlık hali sağlamış oluyoruz.
Hava yolları tekrar açılmış oluyor.
Hava yolu tekrar açılmış oluyor. Bu çok önemli bir gelişme. Evet. Amerika'da başladı. Dediğim gibi Nisan 2010'da FDA onayı alındı. Avrupa'nın birçok ülkesinde halen yok. Bunu da şuradan biliyorum. Bir bilimsel toplantıda ortak konuşmacı olduğum İtalya'dan gelen konuşmacılar, ki İtalya'nın çok önde gelen hekimleri, ben bu konuda bir konferans verince onu dikkatle dinlediler ve biz de bunu yapmalıyız, biz de buna başlamalıyız şeklinde bir yorum yaptılar. Bu da ülkemiz adına gerçekten çok sevindirici bir tablo ki gelişmeleri insanlarımıza çok kısa süreler içerisinde getirmek ve onları bu tür tedavilerden faydalanmasını sağlamak bizim hakikaten en önemli görevlerimizden birisi ki bunu yapmaya çalışıyoruz.
Evet. Yani tabii burada hava yollarının daralmasında immünolojik etkenler esas yer tutmuş oluyor. Ve yıllar içinde bu hava yollarının kalıcı daralması, kasların artması neticesinde gerçekleşmiş oluyor. İlaçların etki etmediği noktada bu tedavi tek çözüm aslında.
Evet, yani özellikle uzun etkili beta-hekimetik inhaler kortikosteroid, tüm yani nefes yolu ilaçlarını, açıcı ilaçları kullanmasına rağmen hastalar rahatlamadığı bir dönemde, yani ağır astım dediğimiz tabloda bu tedavi yöntemiyle gerçekten çok güzel sonuçlar var.
Peki bu safhalara gelmeden önce insanlar nelere dikkat etmeli? Yani bir astım hastası, mesela sigara içen astım hastaları hala olabiliyor, görebiliyoruz bunları. Yani bu insanları nasıl daha şey yapabiliriz, bilinçlendirebiliriz? Nelerden uzak durmaları gerekiyor?
Evet, şimdi astım çoğunlukla alerjik, atopik bir hastalık. Burada genetik faktörlerin rolü var. Yani aileden, genlerden gelen ırsi bir eğilim söz konusu olabiliyor. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Astımı bir elma gibi düşünürseniz, bir elmanın yarısı o genlerle, o aile bireylerinde, astımlı anne baba, ebeveyn ya da işte büyük anne, büyük babada olan kişilerde Bu aile bireylerinde böyle bir yatkınlık var. Fakat bu elmanın tek yarısı astım tablosunu göstermiyor. Ancak çevre faktörleri, ki bunlar işte bebeklikten itibaren o kişinin sigara dumanı, hava kirliliği gibi bir takım olumsuz nefes yollarını zorlayan etkenlere maruz kalması. Ve işte ev tozu akarı dediğimiz, evde bir takım nem ve ısı yükselmesinden, özellikle sahil kesimlerinde, şehirlerde, deniz seviyesinde bunları çok görüyoruz. Bu tür tozlara çok maruz kalmaları, kişilerin giderek ve sık solunum yolu enfeksiyonları, özellikle bu respiratuar sinüsitel virüs ve diğer virüsler, sık solunum yolu enfeksiyonu yaptıklarında bir süre sonra artık bu reaksiyon, aşırı reaksiyon mekanizmasıdır zaten alerji.
Duyarlılık
artık. Evet, aşırı evet. Duyarlılık hali ve onun cevaplanması. Bunu tetikliyorlar ve bu yavaş yavaş bu refleks sıklaştıkça giderek artıp problem, klinik tablo ortaya çıkmaya başlıyor. Yani nefes darlığı ortaya çıkmaya başlıyor. Şöyle söyleyebiliriz, astımın aslında asıl tedavisinde korunma çok önemli. Ve bilinçlenme çok önemli. Korunma derken, bir kere anne babalar çok bilinçli olacaklar. Çocuklarının yanında asla sigara içmeyecekler.
Evet.
Çocuklarının, hiç kimsenin tabii sigara içmesini istemiyoruz, biraz sonra da konuşacağız. Çocuklarının sık solunum yolu enfeksiyonlara maruz kalmasını önlemeye çalışacaklar. Bunu 100'e indirmek mümkün değil ama ev ortamlarının mümkün olduğu kadar tozsuz, nemi düşük ve çok ısısı yüksek olmayan ortamlarda çocuklarını büyütmeleri lazım. Aşırı polen, çiçek tozu yapan bir takım bitkileri, süs bitkilerini ev içerisinde çok bulundurmamaları lazım. Özellikle riskli ailelerin çocukları için bunu söylüyorum. Anne baba ya da büyük anne, büyük babasında bu tür problemleri olan ailelerin çocuklarında bunlara biraz daha dikkat etmek lazım. Şimdi hijyen teorisi diye bir kavram var. Eskiden bir dönem bu çocuklar işte bu tür maddelere, toza, mikroba, işte mantar, şu bu vesaire her şeye maruz kalsın ki bağışıklık sistemi böyle gelişsin diye bir uygulama vardı. Çocuklar çok yüksek oranda astım oldular. Bir dönemde bunlardan tamamen koruyalım, sanki böyle bir fanus içerisinde, bir ayrı bir cam ekran içerisinde yetiştirelim, hiçbir şeye maruz kalmasınlar şeklinde korunma aşırı yapıldı. Bunlarda da erişkin döneme geldiklerinde çok sıkıntılar yaşandı. Onun için bir denge, yani ne aşırı hijyeni bozuk ortamlar ne de çok steril ortamlar.
Evet.
Yani günlük yaşamda olabildiğince riski azaltacak bir ortam. Ama bunların en önemlisi tabii anne baba başta olmak üzere, tabii ki hastaların da tabii kendileri hiçbir şekilde sigara dumanı, hava kirliliği gibi durumlara maruz kalmamalarını çok önemli vurguluyoruz.
Bunun içinde desensitizasyon, yani aşı tedavisi diye tabir edilen seçeneğin yeri nedir?
Özellikle alerjik rinitle, yani üst solunum yollarında hapşırma, saman nezlesi, zaman zaman burun tıkanıklığı, zaman zaman doku, koku duyusunun kaybıyla seyreden bir tablo var. Bununla başlayıp nefes problemleri olan, alerjik rinit artı astım olan kişilerde hakikaten yapılan cilt testlerinden sonra aşırı uyarı veren maddeleri tespit edip, ki bunlar polen olabilir, ev tozu akarı olabilir, küf mantarları olabilir ya da bir takım evcil hayvanların işte kedi, köpek, kuş tüyü gibi onların epitel ve tüyleri olabilir. Bunları tespit ettikten sonra öncelikle bunlardan maruziyeti azaltmak önemli. Buna rağmen problem yaşanıyorsa da o durumda mesela bir polen alerjisi olan bir kişide desensizasyon, immünoterapi dediğimiz şey yapılabilir. Bu çok eskiden beri geleneksel uygulanan ama son zamanlarda biraz daha bilimsel temeli yoğunlaşan, yani aşırı duyarlı olan antijenik maddeyi çok uygun dozlarda ve artan dozlarda yavaş yavaş vücuda haftalık, 15 günlük, aylık uygulamalar şeklinde, ki bunlar cilt altına uygulamalar ya da yeni uygulama sublingual, dil altı damla ya da hap şeklinde de olabiliyor. Bu şekilde vücudu yavaş yavaş duyarsızlaştırma, yani o eşiği biraz yükselterek Çok yoğun olmadıkça o antijenle karşılaştığında o maddeyle, o polenle vücudun reaksiyon vermemesini sağlama. Bir nevi vücudu alıştırma tedavisi. Ama bu tabii sınırlı indikasyonlar. Yani bir çeşit, en fazla iki çeşit antijene maruz kaldığında reaksiyon veren ve alerjik riniti olan, ilaç tedavisine rağmen yeterince kontrol edilemeyen olgularda immünoterapi yapılabilir. Ama bu söylediğim gibi bilimsel temele dayalı ve sınırlı olmalı. Her astım tanısı konulan her hastaya immünoterapi yapılmaz.
Evet. Peki hocam, tabii akciğer hastalıkları deyince akla ilk gelen şey öksürük.
Evet.
Şimdi bir insan öksürüyorsa bu nasıl bir mekanizma ile ortaya çıkan bir tepkidir, bir reaksiyondur? Bir şey mi atılmaya çalışılıyor ya da altında yatan başka sebepler mi var? Nelere araştırmak, nelere yönlenmek lazım?
Öksürük solunum sisteminin bir savunma mekanizması aslında. Yani alt solunum, söylediğimiz gibi solunum sistemi, akciğerlerimiz atmosfere açık, dışarıdan gelecek toz, koku, gaz, duman, bunları bir şekilde, eğer küçük partiküller şeklindeyse tozlar bile aşağı kadar gelebiliyor. Şimdi bunların vücuda zarar vermesini önlemek için nefes yollarının içerisinde fırçamsı hücreler var. Evet. Silyalı epitel dediğimiz bir epitel var. Ve bir de mukus salgılayan salgı bezleri var. Bu salgı bezlerinin salgıladığı mukus maddesi jöle gibi, o tüysü hücrelerin, fırçamsı hücrelerin üstünde bir tabaka oluşturuyor. Dışarıdan gelen toz oraya yapışıyor ve o fırça hücreleri sürekli saniyede onlarca, yüzlerce defa hareket ederek sürekli o mukusu yukarıya doğru taşıyorlar.
Çok hızlı bir frekans var.
Çok hızlı
bir titreşim var.
Evet. Ve onunla biz farkında olmadan o mukusu yutuyoruz ve midemizdeki asit bariyerde, asitli sıvı da oradan gelen zararlı madde, mikrop neyse oradan ortadan kaldırıyor ve böylece vücut çok dengeli bir şekilde yaşamını sağlıkla sürdürüyor.
Evet.
Fakat virüsler, işte influenza, bu kış mevsiminde daha çok gördüğümüz influenza A, B virüsleri, bunların alt grupları da var bildiğimiz gibi.
Şu anda da bir salgın var zaten,
evet,
devam eden.
Evet. Ve respiratör sinüsitiyal virüs vesaire. Bunlar solunum yollarıyla, işte ellerimizle solunum yolu mukozasından, burun mukozasından, göz konjonktivadan giriyorlar vücuda, evet, ve çoğalıyorlar. Virüsler bildiğimiz gibi bir konak hücreye muhtaçlar. Yani kendi sitoplazmaları olmadığı için bir hücrenin içerisine girip orada çoğalıp hastalık yapıyorlar. Ve bazı virüsler, ki solunum virüslerinin çoğu öyle, biraz önce söylediğimiz o fırçamsı hücrelerin olduğu tabakayı ve mukusu bozuyor. Ve onların, o hücrelerin ölmesine ve o dokunun, o koruyucu üst tabakanın dökülmesine neden oluyor. Ve bu balgam şeklinde mukus da dışarıya atılıyor. Ve altta korumasız bir tabaka ortaya çıkmaya başlıyor ki orada da söylediğimiz gibi özellikle bifurkasyon dediğimiz, yani bronşların ayrım yerlerinde daha yoğun olmak üzere bir takım duyargalar var, reseptörler. Evet. Bunlar dışarıdan gelen basınç, ısı gibi etkilerle ya da
soğuk hava,
evet,
neminin değişmesi.
Evet, nem oranının değişmesi, evet, o duyargalarla algılanıyor ve bir öksürük refleksi oluşuyor.
Evet.
Bu öksürük refleksinde hem aşağıya gelen o toz, gaz, partikülleri bir şekilde yukarıya dışarıya atmak,
evet,
hem de nefes yollarını açık tutmak amaçlanıyor. Yani bir mekanizmayı böyle açıklayabiliriz.
Koruma refleksi.
Koruma refleksi tabii
faydalı
ki.
Faydalı bir şey öksürük.
Onun için özellikle bol balgamla beraber öksürük olduğunda biz öksürüğü çok baskılamak istemiyoruz.
Evet.
Yani çünkü baskılarsak o zaman o mikroorganizmalar balgamla beraber vücudun içinde kalır, daha da çoğalır ve hastalığı kontrol etmekte zorlanırız. Şimdi bu öksürük daha çok kronik bronşitte oluyor. Kronik bronşit ve anfizem 40 yaş üstü erişkinlerin çok ciddi bir hastalığı. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı deniyor buna. Maalesef sigara içenlerde
KOAH,
KOAH dediğimiz,
evet,
hastalık 40 yaşından sonra başlıyor ve bu her yıl giderek artıyor, artıyor, artıyor ve sonuçta hastaları hareket edemez, evinden çıkamaz, hatta yatağından kalkamaz hale getiriyor maalesef. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, KOAH'ın 4 evresi var. Birinci evre hafif evre. Burada fazla nefes problemi yok. Sadece öksürük, balgam, zaman zaman nefeste zorlanmalar var. İkinci evre orta evre dediğimiz. Burada biraz daha belirtiler var. Bu durumda tespit edersek o zaman hastaya nefes rahatlatıcı böyle pompa tarzında ilaçlar veriyoruz. Üçüncü evre artık nefes problemlerinin ciddi anlamda oluştuğu, sık atakların geçirildiği, hastanın günlük yaşamının etkilendiği bir dönem. Bize hastalar daha çok üçüncü dönem ve dördüncü dönemde giriyor maalesef. İlk iki dönemdeki hafif öksürükler, balgamlar, zaman zaman nefes zorlukları, bunları işte sigara içmenin ya da bronşitin bir doğal sonucu olarak, tabii sonucu olarak değerlendiriyor hastalar ve doktora gitmiyorlar. Ve üçüncü evreden itibaren artık daha yoğun nefes açıcılar gerekiyor. Bunun yanı sıra işte her yıl mutlaka grip aşılaması, 5 yılda bir zatürre aşılarının yapılması, sigaranın mutlaka bıraktırılması, rehabilitasyon dediğimiz işte biraz vücudu hareketli tutmakla, hafif egzersizlerle solunum kaslarını güçlü tutmak öneriliyor. Ve bir de oksijen seviyesi düşmeye başlıyor artık bunlarda. Vücudun ihtiyacı olan solunum sisteminin sağladığı oksijen giderek azaldıkça vücutta anormal reaksiyonlar, anoksidatif reaksiyonlar olmaya başlıyor.
Yani akciğer tam kapasiteyle çalışmadığı
için. Çalışamıyor çünkü evet. Nefes yollarında problem olduğu için. Ve o zaman işte biz hastaya 2-3-4 çeşit nefes açıcı ilacın yanı sıra bir de oksijen, sürekli oksijen vermek durumunda kalıyoruz. Bu oksijen aslında uzun süreli oksijen tedavisi, tedavi seçenekleri içerisinde hastanın sağ kalınımına, yani daha uzun yaşamasına, atak sıklığının azalmasına sağlayan, bu işe yarayan en önemli tedavi yöntemi. Diğerleri büyük oranda atak sıklığını azaltıp semptomatik, yani o nefes darlığını kısmen kontrol ediyorlar. Ama esas hastalığın iyi gitmesini sağlayan oksijen tedavisi. Bunun da değişik yöntemleri var. Eskiden tüpler kullanılıyordu. Şimdi havadan oksijeni ayrıştıran konsantratörler var. Hatta daha yeni, biraz sonra onlardan da gösteririz. Taşınabilir oksijen sistemleri var. Bunlar işte kemere takılıyor. Sırt çantası olarak 1 kilo, 1,5 kilo. Ya da sırt çantası olarak kullanılabiliyor ve insanlar, yani hastalık o aşamaya geldikten sonra eve hapsolmaktan bir şekilde kurtuluyorlar. Sosyal yaşama, günlük ev dışı, ev içi yaşamlarını daha kaliteli sürdürebiliyorlar. Dördüncü evrede ise maalesef hastalar artık çok daha sık ve ağır ataklar geçiriyorlar. Hatta bu atakların bir kısmında yoğun bakım gereksinmeleri oluyor. Basınçlı solunum destek cihazlarına ihtiyaç duyuyorlar. Ve özellikle amfizem dediğimiz, yani o hava keseciklerinin aralarındaki duvarların sık geçirilen infeksiyonlarla, sigarayla, inflamasyonla yıkılması, o binlerce, milyonlarca o küçük hava keseceğinin özellikle akciğerin üst kısmındakilerin aralarındaki duvarlar yıkılarak böyle hava kesecikleri, balonlar oluşmasına düşüyor, neden oluyor. Ve bunlar maalesef etrafındaki damar dokusu, damarlar da gidiyor. Gaz değişimini sağlamadıkları gibi aşağıdaki hem diyafram, ana solunum kasına baskı yapıyorlar, onun hareketini engelliyorlar. Hem de diğer kısmen daha az etkilenmiş, kısmen daha sağlıklı akciğerleri baskılayarak onların çalışmasını önlüyorlar ve ciddi anlamda nefes darlığı oluyor. Biz
böyle
bunlara
kısır döngüye giriyor.
Evet. Nefes rahatlatıcı ilaçlar veriyoruz, oksijen veriyoruz. Hatta non-invaziv mekanik ventilasyon dediğimiz, burun ağız yoluyla basınçlı nefes alırken, yüksek nefes verirken düşük basınçlı solunum destek cihazları veriyoruz. Evet. Ama buna rağmen bu hastaların yaşam kaliteleri giderek bozuluyor. İşte bu durumda yine yeni bir gelişme. Akciğerlerdeki o üst kısımlardaki amfizem, balonlaşmış, işe çok iyi yaramayan, artık işlevini azalmış kısımları çıkararak cerrahi yolla daha iyi çalışan kısımlara yer açmak ve diyaframın hareketini sağlamaya yönelik olarak bir tedavi yöntemi başladı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. NET çalışması. Daha sonra da son 20 yılda bundan hakikaten çok bu hastaları düzelttiği, sağ kalımlarını artırdığı tespit edildi. Son 2-3 yıldır da artık bu kadar ağır ameliyatlara bu tür nefes rezervi azalmış insanları maruz bırakmayalım. Bunlara doğal, tabii yollardan, nefes yollarından içeriye böyle check valve gibi bir takım kontrollü sönme yapacak akciğerlerin o az çalışan kısımlarındaki balonları söndürecek bir valf ya da işte yapıştırıcı jel tarzında ya da sıcak buharla kontrollü atelektezi yani kontrollü çökme oluşturarak hacim açmaya yönelik işlemler olmaya başladı ve biz de bunu ilk defa ülkemize getirdik. Bir 30 hastada bu işi uyguladık ve bunların sonuçlarında Avrupa Solunum Derneği kongrelerinde sözel bildiriler şeklinde tebliğ ettik ve çok da güzel sonuçlar geldi. Diğer ülkelerde de tabii yapılıyor bu.
VARF diye bilinen çözüm bu. Öyle
VARF,
mi?
Evet.
Ve ufak bir cerrahi bir girişim mi gerekiyor yoksa açık bir cerrahi?
Yok yok tamamen mı? Yani bir 15 dakikalık bir işlem. Evet. Bronkoskopla tabii yolları kullanarak burun ya da ağız yolundan bronkoskopla girip hedef ama öncesinde tabii ki hastaların nefes testleri, 6 dakika yürüme testleri, bilgisayarlı tomografileri, akciğer perfüzyon sindigrafileri her şeyleri yapılıyor ve her evre 4 koaha, çok ağır koaha yapmıyoruz bunu. Uygun olan vakalarda yapıyoruz ve sonuçlarımız da gayet iyi ve bu sonuçları tebliğ ettikten sonra bir Avrupa'da yazılacak bir kitaptan bir bölüm yazmamızı istediler ki bu tecrübelerimizi onlarla paylaşalım diye.
Öğrenmek istiyorlar yani sizin evet. tecrübelerinizi.
Yani oralarda da yapılıyor ama işte tabii bir değişik değişik bölümler yazılacak bir işbirliği halinde ve çok iyi bir eğitici kitap ortaya çıkacak. Onun da hazırlıklarını yapıyoruz. Şimdi o videoyu görelim ve o işlemi nasıl yaptığımız konusunda
evet, o prosedürü
size aktarayım.
Peki yakınen kimsenin bilmediği bir prosedür.
Evet, bu işte son dünyada son 2-2,5-3 yıldır uygulanan ve son 1,5 yıldır da bizim uyguladığımız bir uygulama. Burada işte akciğerleri görüyorsunuz. Nefes alışverişte sağ ve sol akciğere alttaki beyaz diyafram kasılıyor. Akciğerlere hava doluyor. Sonra nefes verirken diyafram yukarı çıkıyor ve nefes dışarı atılıyor. Yalnız söylediğim gibi amfizem olduğu durumlarda ki burada da yine amfizemin oluşum mekanizması aslında gösteriliyor. O yüz binlerce küçük hava kesecinin arasındaki bölmeler o inflamasyonla, sigara dumanı, enfeksiyonla eriyor ve hava kesecikleri oluşuyor. Ve burada gaz değişimi bozuluyor yüzey azaldığı için. Ve giderek o akciğerin üst kısımları balonlar şişiyor ve diğer akciğer sahalarını ve diyaframayı bakın burada bir tarafı diyafram tabii bu genelde iki taraf etkileniyor ama burada olayı daha iyi anlatabilmek için bir tarafın çalışmadığını diğer tarafın ise çalıştığını görüyoruz diyaframın. Şimdi bu durumu düzeltmek için tabii ki hiçbir ilaç etkili olmuyor maalesef. Bunu ancak bu şişmiş olan kısmı bir şekilde ortadan kaldırmakla, azaltmakla mümkün. Onun için dediğim gibi eskiden açık cerrahi, torakoskopi cerrahi yapılırken şimdi bunları biz check valve dediğimiz yani nefes verirken o gerideki değişmeyen havayı boşaltarak orada kontrollü bir büzüşme, bir çökme oluşturuyoruz. Ve altta daha sağlıklı kısımlara yer açıyoruz. Aynı zamanda diyafram da bu sayede aşağı yukarı hareketini yapabiliyor ve nefes belirgin rahatlıyor. Burada görüyorsunuz bir valf, bir segment bronş diyelim ki sağ akciğerin üst lobuna takacağız. 3 tane alt küçük bronşun ağzına bunlar yerleştiriliyor. Ve nefes alırken hasta taze hava daha sağlıklı kısımlara gidiyor. Oralara giremiyor. Nefes verirken arkada birikmiş, hapsolmuş olan hava dışarıya çıkıyor ve böylece belirgin bir rahatlama, ilaç kullanım miktarında ve sıklığında azalma, hatta bazı hastalarda oksijen bağımlılığının azalması ve yaşam kalitesinin artması söz konusu oluyor. Bunlar yine evlerinden dışarı çıkamazken daha aktif hale gelebiliyorlar ve bu şekilde de hastaların yaşamına bir olumlu katkı sağlamış oluyoruz. Burada bakın o lobun küçülmesiyle diyaframın daha rahat çalışabildiğini ve alttaki akciğer sahalarına yer açıldığını görmüş oluyoruz. Evet. Koahtaki tedaviyle ilgili gelişmelerde daha çok bu şekilde yine araştırmalarda devam ediyor. Evet. Yeni bir takım ilaçlar var. Yani nefes yollarını rahatlatıcı, Eskiden 6 saatte bir kullanılırken daha sonra 12 saatte bir, şimdi 24 saatte bir kullanılacak ilaçlar var. Bazı hastalarda nefes rahatlatmak için kortizon tedavisi veriyorduk örneğin. Bu kortizon tedavisi de uzun dönem olduğu zaman hastalarda bir takım yan etkiler yapabiliyor. İşte katarakt, şeker yükselmesi, ciltte incelme gibi, kemiklerde erime, kırıklar gibi. Bunları önleyecek non-steroid dediğimiz kortizon olmayan anti-inflamatuar ilaçlar henüz ülkemize gelmedi. Bunlar gelmek üzere. Bunları da bir şekilde geldikçe hastalarımıza bunların kullanma imkanını da sağlamaya gayret edeceğiz.
Evet. Hocam Allah razı olsun. Sonuçta yani gerçekten çok bu sıkıntıları çeken insanlara ciddi anlamda fayda sağlamış oluyorsunuz. Allah vesile ediyor sizi. Maşallah. Tabii burada mesela hava kirliliği çok geride kalıyor. Asıl olan insanların sigara gibi bir alışkanlığa kendini kaptırmış olmaları.
Evet.
Sigaranın zararları, yani bir sigara dumanının içinde ya da sigarayı da bir yana bırakırsak nargile mesela. O da çok yaygın olarak. Özellikle gençler tarafından işte ne deniyor? Popüler denebilecek bir şey.
Evet.
Yani moda olabilen bir şey. Ön plana çıkarılabilen bir şey. İşte bu bizim işte sanki geleneksel bir adetimizmiş gibi öne sürülebilen bir şey ve makul gösterilebilen bir şey. Bunun zararları üzerinde nasıl durmamız gerekir? Gençleri bunlardan nasıl uzaklaştırmamız gerekir?
Şimdi tütün yanması sonucu açığa çıkan o duman, sigara, puro, sigar ya da işte nargile ile bir şekilde akciğerlere çekiliyor ve maalesef bu dumanın içerisinde o kadar zararlı şeyler var ki 4000 civarında bir madde var. Bunların çok çok kanserojen ve zararlı olan kısımları, katranı da var. Ve bu uzun dönemde maalesef vücuda çok ciddi zararlar veriyor. Şimdi sigaranın genellikle biz hastalarımızı sorguladığımız zaman onu çok net görebiliyoruz. Başlangıçta özellikle adolesan ergenlik döneminde çocuklarda bir özentiyle başlıyor. Bu bir işte anne baba örnek alınabiliyor ya da bir öğretmen ya da bir rol model olarak böyle bir medyada çok popüler olmuş birisi. Bunlar örnek alınabiliyor ya da arkadaşlar arasında böyle bir özenti, bir merakla başlıyor bu iş. Sonra bu giderek başta bir psikolojik bağımlılığa dönüşüyor. Yani o paketi o taşımak, almak, açmak, işte elde tutmak vesaire. Sonra bu psikolojik bağımlılık, sanki işte çay içerken, kahve içerken mutlaka sanki yanında bir sigara eşlik etmeliymiş gibi böyle bir algı oluşuyor yıllarca. Yani bu şu dönemimizde biraz daha iyi ama bundan 10-15-20 sene önce çocuklar doğumundan itibaren bu tür objelerle sosyal kabul görmüş bir tüketim maddesi olarak algılıyorlardı sigarayı. Yani çok normal yaşamın bir parçası gibi algılıyorlardı. Her yerde onları hatırlatan, iyi gösteren objeler vardı, reklamlar vardı. Şimdi çok şükür ki bu dönemde onlar büyük oranda azaltılmış vaziyette. Bu psikolojik bağımlılık giderek sonra madde bağımlılığına dönüşüyor. Yani nikotin maddesi, ki bu nikotin maddesi organizmada beyinden uyarıları kaslara taşıyan sinir uçlarıyla miyonöral dediğimiz yani sinir kas bağlantısındaki geçişi, iletiyi hızlandırabiliyor. Ve bu iletiyi hızlandırdığı için de bir uyanıklık, bir zindelik verdiği düşünülüyor. Ama bu tabii çok az miktarda bunu yapıyor. Madde arttıkça madde bağımlı beyinde bir takım reseptörler giderek büyüyor ve daha fazla miktarda sigara istemeye başlıyor. Aslında nikotin bağımlı bir uyuşturucu madde bağımlılığından farkı kalmıyor bu dönemde. Onun için tabii burada genç insanlarımızı özellikle ki giderek bilinçleniyoruz toplum olarak. Bunun kötü, bağımlılık yapıcı ve ileride de çok ciddi yaşamı zora sokucu, hastalık yapıcı bir etki olduğunu medya olsun ve hekimler, sağlıkçılar, herkes bunu bir şekilde ve sosyal medya herkes bir şekilde vurguluyor. Canlı örnekleriyle bunları anlatmak,
Afizem bunlardan biri.
Evet,
kanserler aynı zamanda siz Akciğer Kanserleri Derneği'nin de başkanısınız.
Evet. Maalesef biz bu hastalarla uğraşıyoruz. Evet. O kadar ki şimdi bu bağımlı hale gelmiş kişileri bu alışkanlıktan kurtarmak için öncelikle kişilerin kararlı olması gerektiğini ve bir bilgilendirme broşürü veriyoruz. Sonra bağımlılık düzeylerini ölçüyoruz. Yani işte diyelim ki sabah ilk kalktığında sigarasını ne zaman içmeye ihtiyacı hissediyor. Diyelim ki ilk 30 dakikada mutlaka sigara içerim diyorsa bu ağır bağımlı, madde bağımlısı artık. Bununla hakikaten uğraşmak gerekiyor. Ve yöntemlerde işte psikoterapiler, farmakolojik tedaviler var. Bunlar beyinde işte sigara isteğini azaltan maddeler şeklinde ama bunların da tabii yan etkileri olabiliyor. Yani bir takım işte Amerika'da falan intihar eğilimi vesaire gibi bir takım maalesef yan etkilerden bahsedildi. Ve o yüzden de bir dönem için böyle bir çekinceli davranıldı. Onun dışında bir de vücudun savunma mekanizmalarını uyaran ve savunma mekanizmalarını harekete geçirerek sigara isteğini ortadan kaldıran yöntemler var. Bunların en başlangıçtaki, en başındaki akupunkturla alakalı işlemler vardı. Daha sonra bunlar geliştirildi. Ayrı kiloterapiler vesaire. Sonuçta tabii burada kişinin kararlılığı, bilinçli, farkında olması, farkındalık yaratılmış olması.
Kendi vücuduna zarar verdiğinin farkında olması.
Evet. Bu çok önemli. Aslında tabii biz bunu çok iyi gözlemleyebiliyoruz ama kişi yaşamında bunu gözlemleyemiyor. Çünkü biz dışarıdan, bize gelen hastalardan bakıyoruz. Yani ben hiçbir şekilde sigarayı bırakamam. 40 yıldır günde son zamanlarda 3 paket sigara içiyorum diyen insanlar. Hani Allah korusun bir akciğer kanseri tanısı konulduğu zaman bunu hissettiğinde anında bırakabiliyorlar. Evet. Yani insan vücudu ve beyni o kadar muktedir aslında bunlara. Evet. Önemli olan biz kararlı olmamız.
Belki bu insanlara siz daha iyi bilirsiniz tabii. Pratikte de karşılaşıyorsunuz bu hastalarla. Akciğerlerinde zaten kanserin daha önceden varlığının başladığı konusunda belki bilinçlendirilebilir insanlar.
Evet.
Ve kanserin aslında vücut içinde her gün süre gelen bir değişim olduğu da anlatılabilir bu insanlara.
Kesinlikle.
Bağışıklık sistemi bu hücreleri zaten elimine ediyor. Yakalayıp imha ediyor.
Evet.
Ta ki bağışıklık sistemindeki bir düşüş, bir kısa süreli de olsa bir çöküş olduğu zaman bu kanser hücreleri yer bulup, zaman bulup, fırsat bulup ortaya çıkıp çoğalabiliyorlar.
Yahut da bu bağışıklık sisteminin o elimine edici, ayıklayıcı, temizleyici kapasitesini aşan miktarda bozulma, aşırı bozulma olduğu
varsa,
zaman.
Tabii.
Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir çalışma var. 75 yaş üstünde sigara içmiş kişiler vefat ettikten sonra bunların akciğerleri incelenmiş. Ve bunların %40 civarında in situ karsinom dediğimiz kanser başlangıcı bulunmuş akciğerlerinde.
Zaten oldu. Evet.
Yani bunlar 3-5-10 sene daha yaşasalar bunlar kanser olacaklar kesin. Bir başka çalışma erken kanser tarama çalışmaları. Daha henüz bir hücreden başlıyor biliyorsunuz bu çoğalarak. Giderek başta yüzeye sonra katmanlara nüfuz ediyor ve vücuda yayılıyor. O aşamada yani in situ karsinom dediğimiz geriye dönebilir bazal membranı geçmemiş aşamada tespit edilip de sigarayı bıraktırıldığında hiçbir şey yapılmadan vücut kendisi bunu kontrol ediyor ve başlamış kanser ortadan kalkıyor. Bu çok çarpıcı bir örnek ki yani bazı insanlar diyor ben işte 60 sene sigara içtim, 80 yaşındayım, 70 yaşındayım, 60 yaşındayım bundan sonra bıraksam ne olur? Bu örnekleri düşünmek lazım.
Geri dönüş noktası var yani.
Her aşamada geri dönüş var.
Evet.
Yani bunun için her yaşta bu sigarayı tabii erken yaşta hiç tanışmamak, hiç deneyim sahibi olmamak en iyisi. Ama olunmuşsa da bunları hangi aşamada, hangi yaşta olursa olsun geriye döndürmek çok önemli.
Evet.
Biz dediğiniz gibi akciğer kanserleri ile ilgileniyoruz ve maalesef akciğer kanserlerinin %85'i tedavi edilebilir aşamayı biraz geçmiş olarak geliyorlar. Yani cerrahi olarak tümörün oradan alınabilir aşamada olmasını geçmiş olarak geliyorlar. Artık iş işten biraz geçmiş oluyor.
Yani her bir sigara dumanında yüzlerce kanserojen madde ilk olarak gırtlak dokusuna çarptığında
tabii.
Zaten orada hemen kanser dönüşümü başlatıyorlar.
Tabii.
Ve bunun devamlı surette tekrarlıyor olması orada hasarın daha çok artmasına ve tümör hücrelerinin büyümesine sebep oluyor.
Tabii. Kesinlikle öyle.
Yani işte, zaten sen şu anda kanser oluyorsun demek lazım.
Maalesef. Maalesef. Evet. Ve ancak yani bu bozucu etkiyi sizin savunma sisteminiz bir şekilde tolere ediyor. Onu bir noktaya kadar kontrol ediyor, durduruyor ama siz bunu yoğun bir şekilde tüketmeye devam ederseniz artık o kapasiteyi aşacağınız için evet. böyle bir tablo oluyor.
Evet.
Ve inanır mısınız o kadar zor durumda geliyor ki hastalar. Yani özellikle o hastalığı, 100 hastanın 85'i böyle ve nefes yolları tıkanmak üzere olanlar, ameliyat edilemeyecek olanlar, ilaç tedavisini sürdüremeyecek olanlar, ışın tedavisini o aşamada sürdüremeyecek olanlar. Biz de işte o aşamada girişimsel bronkoskopi dediğimiz nefes yollarını açma işlemi yapıyoruz. Bu da yeni bir aslında tedavi yöntemi. Keşke hastalarımız tabii o aşamaya gelmemiş olsalar ama o aşamaya geldikten sonra da o kişileri böyle boğulmalarına seyirci kalmak da bir hoş bir şey değil. Tıbbın bu konuda da yani o aşamada da kısmen çözüm sağlayıcı yöntemleri var. Bunlardan birisi girişimsel bronkoskopi. Hı hı. Yani ana soluk borusu ve ana hava yollarındaki o büyümüş tümörleri kriyoterapi dediğimiz soğutma yöntemi ya da elektrokoter, lazer, laserla, argon plazma koagülatörüyle, sıcak yöntemlerle, yakma, eritmeyle oraları açıyoruz. Ondan sonra gerekirse hızlı büyüme riski varsa içeriye stent dediğimiz, nasıl kalp damarlarına konuluyor.
Kelepçe.
Onun gibi böyle yapay kendiliğinden açılır boru tarzında. Boru,
evet.
O tümörün tekrar büyüyüp o nefes yolunu kapatmasını önleyici bir takım maddeler koyuyoruz, stentler. Ve sonrasında da işte ışın tedavisi, ilaç tedavisi gibi tedavilerini aksatmadan alabiliyor. O konuda da güzel hedefe yönelik ilaçlar, çok seçici, vücudun diğer hücrelerine zarar vermeden tümör dokusunu etkileyebilecek ilaçlar da var. Ama özellikle nefes yollarının açıklığı %50'nin altına inmişse, yani daralma %50'nin üstüne çıkmışsa, bu durumda mutlaka diğer onkolojik tedavilerden önce mutlaka biz bu girişimsel bronkoskopi yöntemiyle nefes yollarını bir açıp, gerekirse stentini koyup, ondan sonra medikal onkoloji ya da radyoterapiye vermek durumundayız. Eğer bunu yapmazsak, diğer tedaviye giderse, bu durumda orada tedavi sırasında o doku daha da şişebiliyor ve nefes yolunu büyük oranda kapatıp nefes darlığını artırabiliyor ve arkasında balgam tam atılamadığı için mikroplar tam uzaklaştırılamıyor. Zatürre, post stenotik yani daralma gerisi infeksiyon olabiliyor. Zatürre gelişiyor, hastalar alması gereken tedaviyi de alamıyorlar. Tedavi aksıyor.
Evet.
Ve o süreç maalesef daha hızlı bir şekilde sonlanıyor. Onun için girişimsel pulmonolojiyle, bronkoskopiyle ilgilenen akciğer hastalıkları uzmanlarında akciğer kanserli hastalarda nefesin rahatlatılması ve tedavinin tam yapılabilmesini sağlayıcı rollerinin olduğunu burada bir kere daha hatırlatmak isterim.
Evet. Hocam Allah'ın şafi sıfatı var, şifa veren.
Evet.
İlaçlar, işte sizin gibi yetkin hocalarımız, değerli hocalarımızın varlığı Allah'ın şafi sıfatının tecellisi olarak var.
Evet.
Maşallah. Allah razı olsun.
Sağ olun. Sizden de bir vesile oluşturuyoruz.
Evet.
Evet. Evet.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben tabii genel olarak insanlarımıza, dostlarımıza, vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa Allah'ın verdiği bu vücut sağlığını korumanın çok önemli olduğunu ve bunu sağlamak için de zararlı maddeler, başta sigara olmak üzere bir takım uyuşturucu maddeler, sigara gibi maddelerle maruz kalmamaları, onları kullanmamaları gerektiğini ve sağlığın ve yaşamın insanların sanki böyle bir kredi açılmış bir bankada bir hesap gibi, bunu nasıl bozucu etkilerle hızlı tüketirseniz o kadar yaşam süreniz kısalabilir ve aynı zamanda da bu olmasa bile sıkıntılı yaşarsınız. Ama bunu ne kadar düzenli, dengeli koruyarak, bakarak vücudunuza o hesap gibi kullanırsanız o durumda da daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürdürülebilir.
Evet.
Onun için tüm insanlığa sigarasız, sağlıklı, mutlu günler diliyorum.
Evet. Akciğer anlattığınız şekilde yani hücrelerine varıncaya kadar, işte bronşlarından solunum, işte diyafragma kasına varıncaya kadar çalışan mükemmel bir makine. Allah bizi böylesine bir nimetle nimetlendirmiş, bahşetmiş böyle bir makineyi bize. Rahatımız ve ferahlığımız için. Derin evet. bir nefes alabilmenin daha bir karşılığı yok. Nefes evet. almayan bir insan için tabii ki bu
tabii,
geçerli.
Tabii,
yokluğunda kesin. Her şey hissediliyor.
Maalesef,
hastalıkları tabii. da Allah aslına bakarsanız tabii ki eksikliğinde nimetin farkını anlayalım, kadrini, kıymetini bilelim diye veriyor. Bir
evet.
hayır uyarı veriyor. Bir anlamı var yani hastalıklarında o bakımdan. İnşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz, değerli hocamız Profesör Doktor Turhan Ece'yi konuk ettiğimiz programımızın Bir Bedenimizdeki Ayetler programında sonuna gelmiş olduk. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz katılımından dolayı.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.